Ayrım 9.
3. Enternasyonel'de sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulusal hareketlerin gerçekten devrimci iseler desteklenecekleri ilkesi benimsenmişti. Oysa gerçekten devrimci sözcüğünden ne anlaşıldığı belirsizdi. Gerçekten devrimci olmaktan, en azından emperyalist sermayeye karşı olmak, içeride toprak ağları ve feodal unsurlara karşı olmak, emekçi kitlelerin yaşam koşullarını iyileştirici önlemlerden yana olmak anlaşılabilirdi. Öte yandan, ilke düzeyinde de tam bir açıklık yoktu. M.N. Roy, Doğu ülkelerinde iki tip hareket olduğunu, bunlardan birincilerin kapitalist dünya sistemi içinde siyasi bağımsızlık elde etme amacına yönelik hareketler olduğunu, ikincilerin ise topraksız köylülerin her türlü sömürüye karşı mücadelesi niteliği taşıdığını ileri sürerek, bunlardan ancak ikincilerin desteklenmesi ve birincilerin ikinciler üzerindeki saptırıcı etkisinin kırılması gerektiğini savunuyordu. Roy, her türlü sömürüye karşı ayaklanan köylü hareketinin, Burjuva Milliyetçi Hareketin etkisinden kurtarılması görüşünü ileri sürmüştü. Bu amacın gerçekleşmesi için de işçi ve köylülerden oluşan komünist örgütler kurulmasının gerekliliği üzerinde duruyordu. Lenin, milliyetçi burjuva hareketlerinin de desteklenmesi gerektiğini savunuyordu. Kongrede Lenin'in tezi kabul edildi. Fakat milliyetçi burjuva hareketleriyle yapılan ittifak geçici olacaktı. Burjuva milliyetçileri emperyalizme karşı savaşırken, onlarla birlikte emperyalizme karşı savaşılacak, emperyalizm atıldıktan sonra savaş milli burjuvaziye karşı sürdürülecekti. Daha sonraki dönemde yaşanan deneyler böyle bir yaklaşımın sakat olduğunu birçok kereler ortaya koymuştur. Milli denilen burjuva hareketleri emperyalizmle anlaşarak daha başlangıçta işçi ve köylü hareketlerini ezme yoluna gitmişlerdir. Onlar için emperyalizmle olan çıkar çatışması emekçi halkla olandan daha az önemlidir. Komintern'in Haziran 1921'de toplanan 3. Dünya Kongresi'nde konuşan Süleyman Nuri şunları söylemişti. Fakat paşalar bu hareketi kendi yapışkan ellerine almayı başardılar. Kemal Paşa, memleketi Sultan Hamid'in metotlarıyla yönetmektedir. Komünistlere karşı en acımasız bir savaş açmıştır. Çünkü onların kurtuluş hareketlerinden iktidara el koymak için yararlanacaklarından korkmaktadır. Paşalar, emekçi kitlelerini de aldatmışlar ve sözde savaş naralarıyla kendi resmi partilerini örgütlemişlerdir. Türkiye için Komintern tarafından ileri sürülen kriterlerden hiçbir geçerli değildi. Bir kere hareketin en büyük destekçisi olan toprak ağlarının bir toprak reformuna yanaşmaları olanaksızdı. Öte yandan cılız burjuvazinin çıkarları emperyalist sermayeye karşı olmakta değil, emperyalizmle işbirliği yapmaktan yanaydı. Demokratik reformlara gelince, işçilerin örgütlenmesinin yasaklandığı bir ortamda demokratik reformlardan söz etmek uygun düşmez. Demokratik reformlardan işçi ve yoksul köylülerin, diğer emekçi kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirici düzenlemeler anlaşılmak gerekir. Bu bakımdan herhangi bir hareketin ilericiliğini gösteren kitlelerin kendi kaderlerini tayin etme konusunda ulaştıkları seviyedir. Bu nedenle milli mücadele sonrasında Türkiye'de gerçekleştirilen inkılaplar emekçi kitlelerin durumlarını iyileştiren düzenlemeler değildi. İnkılapların amacı devleti güçlendirip asalak sınıfların sömürü koşullarını sağlam temeller üzerine oturtmaktı. Fes'in yerine şapka giyilmesi, Alman ticaret kanununun ithal edilmesi, Latin harflerinin Arap harflerinin yerini alması kitlelerin yaşam koşullarında bir iyileşme sağlayabilir miydi? Yoksul köylülere toprak ve toprağı işleyecek araç gereç sağlanıp, ağların ve tefecilerin sömürü ve baskısından kurtarılsaydı, işçilerin sendikalarını, öz örgütlerini ve benzeri kurma yolu açılsaydı, emekçi kitleler için gerçek anlamda inkılaplardan söz edilebilirdi. Öte yandan, 3. Enternasyonel'in hareketin sınıfsal niteliğini bilmeyişi bir mazeret teşkil edemezdi. Ama hareketin niteliğini pek bilmiyor da değillerdi. 4. Kongrede Ankara Milli Hükümeti'nin Türk burjuvazisi lehine bazı ödünler kopararak emperyalizmle uzlaşmasıyla ilgili olarak şu eleştiri yapılıyordu. Fakat en son olaylar, milliyetçi burjuva hükümetinin sizin sonsuz özverileriniz pahasına kazanılan bu zaferin meyvelerini kendisine ayırmak istediğini göstermiştir. Ankara'daki milliyetçi hükümet, Türk büyük burjuvazisi yararına verilecek belli ödünlere karşılık emperyalistlerle anlaşmaya hazırdır. Hükümet partiyi dağıtmak, bütün örgütlerini yasaklamak, kitle tutuklamaları yapmak, tutuklu yoldaşlara barbarca davranmak ve en son İstanbul'daki işçi birliğini kapatmakla bu yeni politikayı başlatmıştır. TKP'ye çalışan kitlelerin emperyalizme karşı mücadelelerinde burjuva milli hükümeti desteklemiştir. TKP, ortak düşman karşısında kendi program ve ilkelerinden özveride bulunmaya dahi hazır olduğunu kanıtlamıştır. Emperyalizmle uyuşmaya hazırlık olarak milliyetçi hükümet sizin gerçek temsilcilerinizi yok etmek ve onları dışarıdaki dostlarından ayırmak istemektedir. Komünist Enternasyonel'in 4. Kongresi bu barbarca hareketi protesto eder ve emperyalizmin jandarması rolünü oynayacak, emperyalizm ve gericiliğe karşı dövüşe devam edecek ve çalışan Türk kitlelerinin yararına demokratik reformları gerçekleştirecek herhangi bir hükümet ya da siyasal partiyi desteklemek arzusunda olduğunu resmen açıklamayı kendisine görev sayar. 3. Enternasyonel'in 2. kongresinde sömürge halkların ezen uluslara karşı başkaldırılarında desteklenmesi ve sömürgelerdeki burjuva kurtuluş hareketlerinin de destekleneceği söylenirken koşulsuz bir destekten bahsedilmiyordu. Bu hareketler ancak gerçekten devrimci iseler desteklenecekti. Ama gerçekten devrimciliğin ne olduğu belli değildi. Öte yandan Komünist Enternasyonel sömürgelerin ve geri kalmış ülkelerin devrimci hareketleriyle zaman içinde yakınlaşmalı, hatta bizzat ittifak yapmalıdır. Fakat onlarla birleşmemelidir. Proletarya hareketinin bağımsız niteliğini henüz filiz halinde de olsa korumalıdır dendiği halde bu ilkeye hiçbir zaman uyulmamıştır. Türkiye'de komünistlerin öldürülmesine ses çıkarmayan 3. Enternasyonel, 2. Çin devriminde ÇKP'yi Komintang'a katılmaya zorlayarak yüz binlerce devrimcinin ve emekçinin katledilmesinin baş sorumlusu olmuştur. Proletarya hareketinin bağımsız niteliğini koruması ilkesi bir kenara itilmiştir. 3. Enternasyonel'in bu tutumu, kendi beceriksizliğini örtmek için giriştiği çabadan öteye bir anlam taşımıyor. Deniyordu ki, emperyalizme ve gericiliğe karşı dövüşe devam edecek ve çalışan Türk kitlelerinin yararına demokratik reformları gerçekleştirecek herhangi bir hükümet ya da siyasal parti desteklenecektir. Oysa Türkiye'deki hareket emekçi halka karşı bir düşman ittifak niteliğindeydi ve kurtuluşu emperyalizmle uzlaşmada görüyordu. Böyle bir siyasal hareketten halk yararına reformlar beklemek boşunadır. Kemalist hareketin halk yararına demokratik reformları yapmak gibi bir niyeti olmadığını daha 1921'de Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi söylemişti. Büyükelçi Ali Fuat Paşa Cebesoy, Türkiye'de komünistlerin tutuklanmasına ilişkin Çiçeri'ne verdiği cevapta, emperyalist cephesinde kazanacağımız başarı içeride herhangi bir toplumsal hareketten ve devrimden sakınmamıza bağlı olacaktır, diyor. Üçüncü Enternasyonel'de Sovyetler Birliği hükümeti de Kemalist hareketin emperyalizmle uzlaşma yanlısı bir hareket olduğunu biliyorlardı. Böyle bir hareketinde halk yararına reformlar değil, sömürücü sınıfların iktidarını güçlendirecek inkılaplar yapacağı daha baştan belliydi. Dolayısıyla Sovyet desteğiyle Kemalist hareketin anti-emperyalistliği arasında doğru yönde ilişkiler aramak, bir şeyi olmadığı yerde aramaktır. Resmi ideoloji dışı bir kitap yazdığını söyleyen Baskın Oran, sonuç olarak anti-kapitalist olmayan fakat uluslararası kapitalizmin siyasal ve ekonomik egemenliğinden kurtulmak isteyen bağımsızcı Anadolu devrimini anti-emperyalist olarak kabul etmek kanımca doğrudur derken, milli mücadeleye Kominternin ve Sovyetler Birliği'nin desteğini hatırlatıyor. 1922 Eylül ayında Türk halkına barış başlıklı bir bildiride de Türk hükümeti işçi ve köylülerin hükümeti değil, subay sınıfının ve entelektüellerin hükümetidir ve bizim ideallerimize denk düşmeyen bir hükümettir deniyordu. Ve Fuat Sabit Bey'in yaptığı sınıfsal tahlilin 3. Enternasyonel tarafından da benimsendiği anlaşılıyor. Bu aşamada 3. Enternasyoneli ve Sovyetler Birliği hükümetini ideallerine ters düşen bir hükümeti desteklemeyi iten nedenler üzerinde durmak gerekiyor. Sorunun cevabını Karl Radek kısmen de olsa veriyor. Karl Radek, 1922 Ekim'inde yazdığı bir makalede şunları söylüyordu. Rusya Türkiye'yi destekledi çünkü ilk başta uluslararası emperyalizm tarafından sömürülen ve ezilen Doğu halklarını güçlendiren her şey aynı tehlikeye maruz olan Sovyet Rusya'yı da güçlendirir. Ve ikinci olarak Rusya, Rusya'ya hububat taşıyan ve Rusya'dan petrol taşıyan gemilerin güvenliğiyle pek yakından ilgiliydi. Çünkü İngiliz amiralinin emirleriyle bu taşıma mümkün olmayacaktı. Sovyet devletinin günlük çıkarları Sovyet yöneticileri çeşitli ülkelerde anlaşmalar yapmayı itiyordu. Ne ki Sovyet devletinin yaşamını garanti altına almaya yarayan bu anlaşmalar uzun dönemde Sovyet devriminin ve 3. Enternasyonel'in idealleriyle çelişiyordu. Öyle bir talihsiz durum ortaya çıkmıştı ki kısa vadede bazı acil gereksinmeler için yapılan anlaşmalar ve verilen ödünler dünya devrimci hareketine büyük darbeler vurmaktan geri kalmıyordu. Bu anlaşmaların taktik nedenlerle ve geçici olarak yapıldığı söyleniyordu. İngilizlerle yapılan ticaret antlaşmasına ilişkin olarak Lenin amacın zaman kazanmak olduğunu söylüyordu. Ayrı bir barış anlaşması yaparak belli bir zaman kesitinde mümkün olan en büyük ölçüde savaşan her iki emperyalist gruptan da kurtuluyoruz. Düşmanlıklarını ve savaşlarını kullanarak bize karşı aralarında pazarlık yapmalarını güçleştiriyoruz. Kazanacağımız belli bir zamanda serbest kalan ellerimizi sosyalist devrimi sürdürmek ve güçlendirmek için kullanacağız. Niki Lenin'in yakın bir sürede serbest kalacak dediği elleri kullanmak hiçbir zaman mümkün olmadı. Lenin'in ölümünden sonra boş kalan eller düğümü çözmek yerine Stalin tarafından yeni düğümler atmak için kullanıldı. Ve Stalin'den sonra da ki Stalinizmin sürekliliği esastı, aynı yolda devam edildi. Taktik gerilemeler ve zorunlu ödünler daha sonraki dönemde Stalin tarafından devrimci ilkeler haline getirildi. Artık Sovyet dış politikası Sovyet devletinin çıkarları doğrultusunda tespit edilir oldu. 3. Enternasyonel'in de bağımsız varlığı sona erdi. Sovyetler Birliği'nde iktidarın işçi ve diğer emekçi kitlelerinin elinden kaçtığı ve Stalinist bürokrasinin elinde bir baskı ve terör aracı haline getirildiği koşullarda Sovyet dış politikasının da ilerici ve internasyonalist bir çizgi izlemesi beklenemezdi. Bu nedenle Maoizmin de etkisiyle Sovyetler Birliği dış politikasının Stalin'den sonra internasyonalist çizgiyi terk ettiğine ilişkin görüşler gerçek olaylarla tam bir çelişme halindedir. Maoist bürokrasi kendi baskıcı bürokratik uygulamalarını meşrulaştırmak için tarihi çarpıtıp tarihsel olayları tahrip ederek yansıtmaktan yarar umuyordu. Aslında Kuruşçev ve Brejnev'in izledikleri politika yeni koşullara Stalinizmi adapte etmekten öte bir şey değildi. Eğer Sovyetler Birliği'nin dış siyaseti hakkında gerçek duruma denk düşen bir görüşe ulaşmak isteniyorsa, yapılması gereken durumu kurtarmak için gerekçe uydurmak değil, Sovyet resmi ideolojisinin dışında bilimsel yöntemlere başvurmaktır. İlginç olan bir şey de, 3. Enternasyonel'in Türkiye'ye ilişkin teorik değerlendirmesine temel olan kaynağın, aynı zamanda Kemalist iktidarında ideolojik temel dayanağını oluşturuyor olmasıdır. Moskova'ya Sovyet yardımı sağlamaya giden ilk heyette bulunan Fuat Sabit, Anadolu Hareketi ve hareketin sınıfsal yapısıyla ilgili bir rapor sunuyor. Bu raporda Fuat Sabit, 1930'lu yıllarda ortaya atılan halkçılık ideolojisinin de belki ilk formülasyonunu yapıyor. Üçüncü Enternasyonel'in hangi teorik gerekçelere dayanarak Türkiye hakkında siyasal çözümlemeler yaptığını ortaya koyması bakımından, söz konusu rapordan bazı bölümleri buraya alıyoruz. F. Sabit Bey'in G.V. Çiçerin'e Moskova'da verdiği rapor, 24 Mayıs 1920 tarihini taşıyor. Türkiye'nin tarihsel ve toplumsal durumu onu Avrupa hükümeti ve milletlerinden tümüyle başka toplumsal ve ekonomik koşullar altında bulunduruyordu. Bunları özetleyelim. 1. Bugüne kadar yükümlü bulunduğu kapitülasyonlar nedeniyle ülkede büyük endüstri kurulamamış ve var olan madenler, demir yolları, bankalar, limanlar, tramvaylar, vapur şirketleri, fabrikalar gibi büyük endüstri ve ticaret kuruluşları ya yabancıların elinde ya da onlarla birlikte çalışan Ermeniler ve Rumların elindeydi. Küçük el sanayide özel örgütlere sahip loncalar biçiminde olmayıp her sanatkarın çalışma ve kazanma hakkı tümüyle serbesttir. Ekleyelim ki son savaş yıllarında küçük paylardan oluşarak kurulan milli bir bankayla birkaç milli anonim ticaret ve endüstri şirketi İstanbul'un İtilaf tarafından işgali üzerine kapatılmıştı. 2. Büyük toprak sahibi beyler güçlü değildir. Çünkü demir yolları düzenli olmadığı için ihracat ve taşıma yeterli değildir. Tarımda ilmi ve makinalaşmış olmadığından toprak büyük bir kar bırakmıyordu. Ve buna karşılık her köylünün büyük küçük bir toprağı vardı ki her türlü hakkı kendisinindi. İsterse satar, isterse bağışlar, öldüğü zaman da yasal varisi kim ise ona kalır. Toprağı olmayıp beylerin toprağında yarıcılık yapanlar bir sınıf oluşturacak kadar güçlü olmadığı gibi aralarında örgütlenme de yoktu. 3. Avrupa'daki siyasal ve ekonomik mücadelelerin iki büyük temeli olan bu iki soruna karşılık, Anadolu halkının başında büyük bir bela vardı ki o da bürokrasi ve hükümetin zulmü sorunudur. Bugüne kadar dinsel ve sivil iktidarı kendisinde birleştiren halife sultanlar ve sarayın çevresinde toplanan tufeyliler, dal kavuklar hükümeti yönetiyordu. Hükümet siyasetinin etmenleri memurlar, ordu ve ulemadır. Memurlar doğuşlarından belli bir sınıfa bağlı değillerdir. Yani yalnız zenginlerin ya da toprak sahibi beylerin çocukları değildir. Türk ya da Türk olmayan, yoksul ya da varlıklı memurlar, hükümet koltuğuna oturduktan sonra özel bir zihniyet, memur zihniyeti kazanır ki, kendini halktan yüksek görür ve halka baskı için kendinde bir hak bulur. Ulema sınıfı özel bir kast halinde değildir. Babadan oğula geçen vakıf yöneticiliği ve hatiplik gibi dini görevler var ise de önemsizdir. 4. Halkı ezen ve gelişmesini durduran nedenlerden biri de kültürün din etkisinden kurtulamamasıdır. Eski Arap ve Fars kültürünün etkisi altında olan ulema, yeni hayatın yeni düşüncelerini kabul için uygun davranmıyorlardı. Kültürü Fars ve Arap gibi yabancı etkilerden kurtarmak için çalışan aydınların çalışmaları, Türk geleneklerine dayanmak, halk ve köylü hayatını araştırmak yani kültürü millileştirmek ilkesine dayanıyordu. Bu açıklamadan anlaşılır ki, endüstri ve ticaret nasıl yabancıların ve Ermeni ve Rumların elindeyse, hükümet ve kültürde çoğunlukla yerli halk ilişkisi şüpheli yabancılar elindeydi. Bunun için kapitale karşı mücadele sınıfsal nitelikten çıkıp milli bir renk aldığı gibi öte yandan hükümetle mücadele yani kültür ve hükümetin dinsel siyaset ve yabancıların etkisinden kurtarılması da milliyetçilik niteliğinde oluyor. Bu Türkiye'deki milli hareketin gücünü gösterdiği gibi Türk milliyetçilerinin neden Avrupa kapitalistlerine karşı ve Sovyet hükümetine eğilimli olduklarını, Ermeni ve Rumların da itilafa koşulduklarını açıklar kanısındayım. Fuat Sabit Bey'in raporundan çıkan sonuç, Türkiye'de sınıfların oluşmadığı, ufak tefek sınıfsal ayrışmalar olsa da Türk toplumunun sınıfsız bir toplum olduğu, bu haliyle emperyalizm tarafından sömürüldüğü için de proleter bir ulus olduğudur. Bunun doğal sonucunda Sovyetler Birliği'nin yapacağı yardım doğrudan doğruya proleter bir ulusa yapılan yardımdır. Son analizde de anti-emperyalist bir hareketin desteklenmesi anlamına gelir. Fuat Sabit 700 yıllık imparatorluğu bir çırpıda sınıfsızlaştırıyor. Üstelik bu durum Türkiye'deki milli hareketin gücünün de bir göstergesi oluyor. Eğer Fuat Sabit Bey'in yaptığı tahlil doğruysa, o zaman 1921'den itibaren neden emperyalistlerle uzlaşıldığı, yoksul köylü ve işçilerin haklarını savunanların neden öldürüldüğü ve işçi örgütlerinin kapatıldığını anlamak zorlaşır. Emperyalizm tarafından sömürülüp baskı altında tutuklananların bir hareketi söz konusuysa, işçi liderleri, anti-emperyalist liderler neden katledilsin? Bir başka önemli noktada Sovyetler Birliği milli mücadeleyi destekledi diye bu harekete anti-emperyalist etiketini yapıştırmaktır. Bu arada 1960'larda ortaya atılan proleter uluslar tezinin 40 yıl kadar önce Fuat Sabit Bey tarafından ortaya atılmış olması da ilginçtir. Bir başka açıdan daha bu rastlantı önemli sayılmalıdır. Bu durum 1960'lardaki teorik düzeyle 1920'ler arasında pek fark olmadığını da gösteriyor. Devletten devlete ilişkilerin çelişkileri. Üçüncü Alternasyonel'in 1. ve 2. Dünya Kongrelerinde iyimser yaklaşımlar yavaş yavaş sönerken, Troşkin'in deyimiyle sloganlar ve manifestolara dayalı değerlendirmelerle gerçek gelişmeler arasındaki kopukluk da belirgin hal almıştı. Batı'da beklenen devrimin gerçeklenmeyişi, emperyalist saldırı, iç savaş ve ekonomik ablukanın ve benzerinin de etkisiyle Sovyet ekonomisi felç olma durumuyla karşı karşıyaydı. Beklentilerin karşıtı bir tablo ortaya çıkmıştı. Bu durum taktik bazı ödünlerle zaman kazanmayı gerektiriyordu. Yeni ekonomi politikası, NEP, uygulamasına geçilmişti ve yabancı sermaye yatırımlarından medet umulur olmuştu. İşte bu koşullar Sovyet yönetimini İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmaya mecbur etmişti. Sovyet ekonomisi için zorunlu gibi görünen böyle bir antlaşma, ne yazık ki dünya sosyalist devrimi açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Daha da önemlisi, devletten devlet ilişkiler yolunu açarak çelişik, tarihsiz durumların ortaya çıkmasına neden oldu. Bir bakıma denize düşen yılana sarılırken yılan tarafından sokuluyordu. Yapılan ticaret antlaşmasıyla Sovyet devleti zaman kazanıp varlığını sürdürmeyi amaçlarken, İngilizler de Bolşevizmin doğuda yayılmasını engelleyerek statü quo'yu korumayı amaçlıyordu. 1920 Eylül'ünde Bakü'de toplanan 1. Doğu Halkları Kongresi'nin bir ikincisinin toplanmayışıyla İngiliz-Sovyet Ticaret Antlaşması Mart 1921'de imzalanmıştı, arasında yakın ilişki vardır. E.H. Carr bu durumu şöyle açıklıyor. Kayıtlarında Doğu Halkları 1. Kongresi olarak geçirilmesine rağmen Bakü Kongresi'ni izleyen kongreler yapılamadı ve bu kongre arkasında ciddi bir mekanizma bırakmadı. Bakü'de Propaganda ve Eylem Kurulu kuruldu ve ilk raporunu 1920 Kasım ayında Enternasyonel Yürütme Komitesi'ne verdi. Aralık ayında Rusça, Türkçe, Farsça ve Arapça dillerinde yayınlanacak Doğu Halkları dergisinin çıkacağı ilan edildi. Bundan sonra pek az kayıtlara rastlanıldı. Kurulun ve derginin hızla ortadan kaybolması, kısmen Mart 1921 tarihli İngiliz-Sovyet Ticaret Antlaşması'nın sonucu olabilir ve bu Moskova'nın dışında etkin bir siyasal organ yaratmanın güçlüğünü gösteriyor. Sadece emperyalist İngiltere ile değil, Türkiye ve İran gibi yarı sömürge ülkelerle yapılan antlaşmalarda devrimin yayılması açısından talihsiz sonuçlar doğurmuştur. Gerçekten hem devletten devlete anlaşmalar yapmak hem de o ülkelerdeki devrimci hareketleri desteklemek mümkün değildir. 26 Şubat 1922'de Sovyetler Birliği ile İran arasında bir antlaşma yapıldı. Fakat daha önce Sovyetler Birliği ile İngiltere arasında yapılan ticaret anlaşmasında Sovyetlerin İran'dan elini çekmesi isteniyordu. İngiltere ile anlaşan Sovyetlerin İran'la da dostluk antlaşması imzalaması doğaldı. Antlaşma yapılır yapılmaz Sovyetler Birliği Gilan'daki komünist ayaklanmaya yaptığı mali ve askeri yardımı kesti. Bu antlaşmadan sonra İran yönetiminin komünist ayaklanmayı ezmesi zor olmadı. Sovyet yardımının kesilmesinden sonra bastırılan ayaklanma İran yönetimine nefes aldırarak Simco'nun yönettiği Kürt ayaklanmasının da ezilmesini kolaylaştırdı. Hem Rıza Han'la dost geçinmek hem İran emekçilerinin sosyalist mücadelelerini ve Kürt halkının kendi kaderini tayin etme yolundaki savaşını desteklemek olanaklı değildir. Eğer Sovyetlerin o günün zor koşullarında İngiltere'ye ödünler vermesi bir zorunluluk idiyse bunun bir zorunluluk olduğu söylenmelidir. Bir kere bu saptama yapılınca hemen bu zorunluluktan doğan olumsuz sonuçlarda açıklıkla ortaya konulmalıydı. Herhangi bir politikanın o günün koşullarında zorunlu olduğunu saptamak, söz konusu politikaların doğurduğu olumsuzlukları görmeye engel olmamalıdır. Amaç belirli politikaları ve uygulamaları haklı çıkarmak değil, söz konusu politika ve uygulamaların sonuçlarını açıkça ortaya koymaktır. İngiliz-Sovyet Ticaret Antlaşması sadece sömürgelerdeki ve nüfus bölgelerindeki sosyalist mücadeleleri değil, İngiliz işçi ve sosyalist hareketini de olumsuz yönde etkilemekten geri kalmayacaktı. İngiliz-Sovyet Antlaşması'nda sadece ticarete ilişkin hükümler yer almıyordu. Antlaşmada şöyle deniyordu. Her iki taraf karşı tarafa karşı düşmanca hareket ve teşebbüslerden ve kendi sınırları dışında sırasıyla İngiliz İmparatorluğu ve Rus-Sovyet Cumhuriyeti kurumlarına karşı doğrudan veya resmi propaganda yapmaktan kaçınır ve daha özel olarak Rus-Sovyet hükümeti başta Hindistan ve Afganistan bağımsız devleti olmak üzere Asya halklarının hiçbirini askeri, diplomatik veya herhangi bir eylem veya propaganda biçimiyle İngiliz çıkarları veya İngiliz İmparatorluğuna karşı düşmanca eylemlere teşvik etme girişimlerinden imtina eder. İngiliz hükümeti, Rus-Sovyet hükümetine eski Rus İmparatorluğunu meydana getiren ve bugün bağımsızlığını sağlamış olan ülkeler için benzer ve özel bir taahhütte bulunur. Çiçer'in 18 Nisan 1921 tarihli bir cevabi notada anlaşmaya kesinlikle uyulduğunu söylüyor ve özellikle Afganistan'daki temsilci ve görevlilerince anti-Britanya politikadan sakınmaları için direktif verilmiştir diye ekliyordu. Böyle bir politika ister istemez 2. Dünya Kongresi'nde benimsenen tezlerde yer alan sömürgelerdeki devrimci hareketler söz konusu ülkenin Komünist Partisi aracılığıyla doğrudan doğruya desteklenmelidir ilkesiyle çelişiyordu. Eğer sömürge ülkelerdeki devrimci kurtuluş hareketlerini Sovyetlerin desteklemesi olanaksızlaşıyorsa 11. tezde yer alan bütün Komünist Partiler bu tür ülkelerdeki devrimci kurtuluş hareketlerini eylemli biçimde desteklemelidir ilkesi de anlamını yitiriyordu. Sovyetler Birliği bir işçi devleti olarak Hindistan'daki sosyalist hareketi desteklemekten kaçınırken İngiliz Komünist Partisi'nin böyle bir desteği sağlaması kolay değildi. Öte yandan 2. Enternasyonel'den miras kalan ırkçı şöven Avrupa merkezli sömürgeci nüfus yayıcı gelenekten temizlenememiş bir partinin Hindistan'daki ilerici harekete gerçek bir destek sağlamasını beklemek zaten aşırı iyimserlik olurdu. 3. Enternasyonel'in 3. ve 4. kongrelerinde sömürge ve yarı sömürgelere ilişkin gündem maddesinin pek sınırlı oluşu ve geçiştirilmesinin nedeni de yukarıdaki yaklaşımla açıklanabilir. Sovyetlerin 3. Enternasyonel'in milli mücadeleye destek oluşunun başka gerekçelere dayandığını Çiçeri'nin Lozan'daki sözleri de ortaya koyuyor. Lord Curzon'a şunları söylüyor. İngiliz muhafazakarlığının en iyi gelenekleri Rus ve İngiliz nüfus bölgeleri arasında bir ara duvar örmekti. Biz de şimdi Türk halkının özgürlüğü ve egemenliği temeli üzerine bu duvarı dayandırarak aynı şeyi önermekteyiz. Türkiye'nin bağımsız varlığı ile birlikte barışı da garanti altına alacak olan ancak bir ara duvarıdır. Yakın doğuda bir barış durumunun tek ve sürekli temeli Türkiye'nin özgürlüğü ve egemenliğidir. Görülüyor ki Sovyet yöneticileri Türkiye'ye kendi güvenlikleri açısından yaklaşıyorlar. Güney sınırlarında Türkiye, İran, Afganistan güçlü bir tampon bölge oluşturulmasını istiyorlardı. Bu amaçla söz konusu ülkelerle devletten devlete anlaşmalar yaparak bu ülkelerdeki sol harekete desteği geri çektiler. Dolayısıyla belirli bir statükoyu oluşturmak için tutarlılığı olmayan ve birbiriyle çelişen politikalar benimsemeleri bu yüzdendir. Böylesi koşullarda teorik manipülasyonlar ve gerekçelerde uygulamaları haklı göstermek üzere girişilen zorlamalar olabilirdi. Bu konuda ilginç ama garip örnek E. Varga'nın 4. Dünya Kongresi'nde ortaya attığı Milli Feodal Aristokrasi tezidir. Ünlü Rus iktisatçısı Varga şöyle diyordu. İkinci kongrede köylü hareketiyle milli hareketler arasındaki özdeşlik varsayımı Hindistan gibi ülkelerin denemelerine dayandırılmıştır. Oysa örneğin Türkiye gibi başka ülkeler de vardır. Orada toprak ağları bizzat milli hareketin liderleri olmuşlardır. Ezilen yerli bir köylü kitlesine sahip sömürge ülkelerdeki milli kurtuluş mücadelesi ya Türkiye'de olduğu gibi bütün memleket halkı tarafından birlikte yürütülecekti. Bu takdirde ezilen köylünün toprak sahiplerine karşı mücadelesi kaçınılmaz olarak milli kurtuluş zaferinden sonraya ertelenecektir. Ya da Hindistan'da olduğu gibi feodal toprak sahipleri emperyalist haydutlarla ittifak halindedir. Bu takdirde ezilen köylülerin toplumsal mücadelesi milli kurtuluş savaşıyla birlikte yürüyecektir. E. Varga, dikkat edilirse iki tip feodal aristokrasiden söz ediyor. Bunlardan biri Türkiye'de olduğu gibi emperyalizm karşıtıdır ve milli bir nitelik taşıyor. Diğeri ise emperyalizmle işbirliği halinde Hindistan'da olduğu gibi Varga'nın bir yerde emperyalizme karşı olan feodal aristokrasinin neden başka yerde emperyalizmle işbirliği yaptığını açıklaması pek kolay değil. Varga o dönemin Türkiye'sini uzaktan bakıyor. Uzaktan bakınca da somut durumu tüm ayrıntı ve çelişkileriyle kavramak mümkün olmuyor. Eğer somut durumun somut tahlilini yapmak zahmetine katlanabilseydi, o zaman milli aristokrasi dediği kesimin emperyalizme karşı değil de Rum ve Ermenilere karşı olduğunu fark edebilirdi.